Ayrım 2. Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 12. 2. New York dükünden çıkınca barın ana binasının uzun ışıklı penceresinin yanında duran moruk bir ayyaşın bir şeyler mırıldandığını, babalarının pis şarkılarını uluduğunu ve sanki lanet olası çürümüş bağırsaklarında pis bir orkestra varmış gibi arada tüh tüh diye sesler çıkıldığını dikizledik. Böyle şeylere hiç katlanamazdım. Bir insanın kaç yaşında olursa olsun öyle pislik içinde ayyaş ayyaş debelenip geğirmesine asla katlanamazdım. Hele bu seferki gibi cidden epey moruksa. Bir şekilde duvara yapışmıştı ve giysileri rezaletti. Buruş buruş ve dağınıktı. Bok ve çamur ve kir gibi şeylerle kaplıydı. Bu yüzden onu tuttuğumuz gibi birkaç tane dehşet zumzuk çaktık. Ama şarkı söylemeye devam etti. Şarkı şöyleydi. Ve sevgilime döneceğim sevgilime, sen sevgilim gittiğinde. Ama daim onun pis ayyaş ağzına birkaç zumzuk geçirince şarkı söylemeyi kesip ciyaklamaya başladı. Haydi bitirin işimi, sizi korkak piç kuruları, zaten öyle adi bir dünyada yaşamak istemiyorum. O zaman daimi biraz ara vermesini söyledim. Çünkü eskiden bazen bu bir ayağı çukurda morukların hayat ve dünya hakkında lakırdılarını dinlemek hoşuma giderdi. Ya, nesi adiymiş ki dedim, haykırdı. Adi bir dünya. Çünkü sizin gibi gençlerin yaşlıları hıpralamasına izin veriyor ve artık kanun, nizam diye bir şey kalmadı. Ciyaklarken ortalığı inletiyor, ellerini sallıyor ve cidden dehşet laflar ediyordu. Yalnız arada sırada bağırsaklarından gurul gurul sesler geliyordu. Sanki içeride bir şeyler dönüyormuş ya da lavuğun teki gürültü yaparak çok kaba bir şekilde araya giriyormuş gibi bu moruk herif de onu zumzuklarıyla tehdit edip duruyor ve bağırıyordu. Burası artık yaşlara göre bir dünya değil. Yani sizden hiç mi hiç korkum yok çocuklar? Bana vursanız bile acı duymayacak kadar sarhoşum. Öldürseniz memnun olurum. O zaman güldük ve sırıttık. Ama bir şey demedik ve sonra herif dedi ki, bu ne biçim dünya yahu? Millet aya çıkıyor ve dünyanın çevresinde lamba görmüş tatarcık misali fırıl fırıl dönüyor. Ama yeryüzünü artık kanuna ve nizama aldıran yok. Yani elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizi adi korkak holiganlar. Sonra bize biraz dudak büzüğü çekti. Bızırrrr. Tıpkı bizim o tüy bitmemiş aynalıslara yaptığımız gibi ve sonra tekrar şarkı söylemeye başladı. Ah sevgili sevgili yurdum, senin için dövüştüm ve sana barış ve zafer getirdim. Bu yüzden onu güzelce patakladık, pişmiş kelle gibi sırtarak ama herif şarkıya devam etti. Sonra çelme takıp 2.80 yere yatırınca ağzından bir kova dolusu biralı kusmuk çıktı. Bu iğrenç olduğundan onu birer kere tekmeledik ve morun pis ağzından şarkıya da kusmuk değil, kan gelmeye başladı. Sonra yolumuza gittik. Belediye elektrik santralının civarında Wiley Boy'la 5 kankasına rastladık. Şimdi o günlerde çeteler genellikle 4-5 kişiden oluşurdu kardeşlerim. Bunlar devriye ekipleri gibiydiler. 4 kişi bir arabaya rahat sığar, 6 ise çete limitini aşan bir rakamdı. Bazen çeteler büyük gece savaşları için birleşip küçük ordular filan oluştururlardı ama genellikle böyle az sayıda gezmek en iyisiydi. Wiley Boy'un sırf o sırıtan lobişko suratını görünce bile midem kalkıyordu ve üstünde hep defalarca kızartmalarda kullanılmış çok bayat yağ kokusu olurdu. Şimdi gibi en şık halindeyken bile biz onları dikizlerken onlar da bizi dikizlediler ve şimdi birbirimizi çıt çıkartmadan seyrediyorduk. Bu seferki gerçek olacaktı, doğru dürüst olacaktı, bu seferki bıçaklı zincirli usturalı olacaktı, sırf zumzuklu ve tekmeli değil. Wiley Boy'la kankaları yaptıkları işi bıraktılar. Yani yanlarındaki gözü yaşlı genç çıtırı düdüklemeye başlama işini. Çıtır civaklayıp duruyordu ama giysileri hala üstündeydi. Wiley onu bir kolundan tutmuştu. Bir numarası Leo ise diğerinden. Herhalde biraz ölçüsüz şiddetle başlamadan önce gösterinin pis laflar etme kısmındaydılar galiba. Geldiğimiz dikiz zenci ühü diyen bu küçük pirici bıraktılar. Ne de olsa ondan çok vardı ve çıtır incecik beyaz bacaklarını karanlıkta parıldatarak kaçarken hala ah ah ah diyordu. Pişmiş kelle gibi sırıtarak ve gayet kankaca dedim ki vay vay vay kimleri görüyorum bizim leş kokulu dobişko o teke Wiley Boy'un ta kendisi. Ne haber seni ucuz leş kokulu toparlak patates kızartması, yağ şişesi? Gel de taşaklarına tekmeyi basayım. Taşakların varsa tabii. Seni hadım pelte seni. Sonra başladık. Dediğim gibi, dörde altı itik ama bizim zavallı daim budalanın teki olsa da, zır delikte ve pis dövüşmede onların üçüne bedeldi. Daim beline iki kez dolamış olduğu cidden dehşet upuzun zinciri çözüp gözlerine doğru şahane bir şekilde savurmaya başladı. Pete ile George'nin güzel keskin bıçakları vardı. Bense o sırada yanımda bulunan hoş eski dehşet bir boğaz kesen usturayı artist ışıldatıp parıldatabiliyordum. Böylece karanlıkta birbirimize girdik. Üstünde insanlar bulunan Ayde de yeni yükseliyordu. Yıldızlar sanki kavgaya katılmak isteyen bıçaklar gibi parlıyordu. Bayli boyun kankalarından birinin giysilerinin ön kısmını usturamla yarmayı başardım. Acayip düzgün bir kesik oldu ve ucuna dokunmadı bile. Sonra kavga sırasında Bayli boyun bu kankası birden bezelye kabuğu gibi yarılıverdi. Karnı meydandaydı ve zavallı taşakları görünüyordu ve sonra cidden kafayı yedi. Ellerini kollarını sallayıp çığlık atarken gardını düşürdü ve böylece bizim diamond zinciri vuş diye yılan gibi savrularak gözlerini çarptı ve Bayli boyun bu kankası yalpalayarak ve avaz avaz bağırarak yere yuvarlandı. Cidden dehşet gidiyorduk ve Bayli boyun bir numarası yerlerde sürünüyordu. Bizim diamond zinciri yüzünden kör olmuş hayvan gibi uluyordu ama kafasına sıkı bir tekme yiyince bayılı bayılı bayılı verdi. Her zamanki gibi dördümüzün en bet görüneni daimdi. Yani suratı kan içindeydi ve giysileri acayip kirliydi ama biz geri kalanlar hala artist gibiydik. Şimdi o şerefsiz dobişko Bayli boyu istiyordum ve sanki çok fırtınalı bir denizdeki gemide berbermişim gibi elimde usturayla dans edip durarak o kirli yağlı vücuduna birkaç yani yarık açmaya çalışıyordum. Bayli boyun uzun bir sustalısı vardı ama kimseyi ağır yaralamayacak kadar yavaş ve ağır hareket ediyordu. Sonra vals yaparak sol kiyi 3, sağ kiyi 3, sol ve sağ yanaklarını yarmak, böylece kış yıldızlarının ışığında o pis yağlı dobişko burnunun iki yanından aynı anda sanki iki perde iner gibi kan boşalmasını seyretmek cidden çok tatmin edici oldu kardeşlerim. Kanlar kırmızı perdeler gibi iniyordu ama Bayli boyun hiçbir şey hissetmediğini dikizleyebiliyordunuz ve pis dobişko bir ayı gibi hantal hareketlerle sustalısıyla bana hamle yapmayı sürdürüyordu. Sonra siren seslerini duyunca aynasızların arabalarının otomatik pencerelerinden tabancalarını çıkarmış gelmekte olduklarını çakozladık. Aynasızları o küçük sulu göz çıtır uyandırmıştı mutlaka. Belediye elektrik santralinin biraz gerisinde aynasızları aramak için bir telefon kulübesi vardı çünkü. İşini bitirmem yakındır merak etme diye seslendim. Şerefsiz teke seni. Taşaklarını dilim dilim doğrayacağım. Sonra kuzeydeki nehre doğru ağır ağır ve soluk soluğa tüydüler. Bir tek bir numara Leo yerde horluyordu. Biz de diğer yöne uzadık. Bir sonraki köşeyi sapınca karanlık, bomboş ve iki ucu açık bir ara sokağa girip dinlendik. Soluklarımız yavaşladı. Sonra normale döndü. Bu binaların arasında durmak iki tane çok müthiş ve çok kocaman dağın arasında dinlenmek gibiydi. Ve bütün dairelerin pencerelerinde dans eden mavi ışıkları filan dikizleyebiliyordunuz. Herhalde televizyondan geliyordu. Bu gece dünya yayını dedikleri şey vardı. Yani aynı program dünyadaki isteyen herkes tarafından dikizleniyordu. Yani genellikle orta yaşlı orta tabaka tarafından. Meşhur salak bir komedyen herif ya da zenci şarkıcı çıkacaktı ve yayın uzaydaki özel televizyon uyduları sayesinde tüm dünyaya yayılacaktı kardeşlerim. Soluk soluğa bekledik ve aynasız sirenlerinin doğuya gittiğini duyunca artık yakayı sıyırdığımızı anladık. Ama bizim zavallı daim yıldızlara ve gezegenlere ve ay dedeye ağzı bir karış yeri boş ver. Herhalde buradaki gibi onlarda da hayat vardır. Birileri bıçaklanıyor, birileri de bıçaklıyordur. Şimdi gece daha yeni başladığına göre yolumuza gidelim ey kardeşlerim. Diğerleri buna güldüler ama bizim zavallı daim bunu ciddiyetle baktı. Sonra tekrar yıldızlara ve ay dedeye baktı. Sonra ara sokakta yürümeye başladık. İki taraftan dünya yayınının mavi ışıkları geliyordu. Şimdi bir otoya ihtiyacımız vardı. Bu yüzden ara sokaktan çıkınca sola saptık. Üst dudağı maymuna benzeyen ve sarkık ağzına bir pipa sokuşturulmuş moruk bir şairin büyük tunç heykelini dikizleyince Presley sokağında olduğumuzu hemen çakozladık. Boyası dökülmüş ve harabeye dönmüştü ve artık benimle kankalarım gibi çocuklar dışında oraya giden yoktu. Biz de sırf çamata yapmaya veya karanlıkta biraz sokup çıkarmaya giderdik zaten. Fight Room'un ön cephesine asılmış posterda, ki üstünde iki tane sinek leşi vardı, her zamanki gibi bir kovboy filmi oynadığını dik izledik. ABD Mareşali'nin yanındaki baş melekler, altı patlarıyla cehennem kaçkını at hırsızlarını ateş ediyorlardı. State of Film o sıralar böyle takipli ve düzüşmeli filmler yapıyordu. Sinemanın yanına park edilmiş otolar pek dehşet sayılmazdı. Çoğu boktan eski şeylerdi ama yenice bir Durunco 95'in idare edilebileceğini düşündüm. George'in anahtarını şu maymuncuk dedikleri zımbırtıdan vardı. Böylece kısa sürede bindik, Daim'le Pete arkaya oturup kanserlerini haşmetle tüttürmeye başladılar. Ve anahtarı çevirip arabayı çalıştırdım ve cidden dehşet homurdandı. Hoş sıcak bir titreşim hissi bütün bağırsaklarımı homurdanarak yayıldı. Sonra gaza bastım ve güzelce geri geri gittik ve gidişimizi dikizleyen olmadı. Gecekondu mahallesi denen yerde biraz turladık. Sokaklardan geçen moruk heriflerle karıları biraz tırsıttık ve kedilerin peşinden zikzak filan çizerek gittik. Sonra batı yoluna saptık. Pek trafik olmadığından gazı kökleyip duruyordum ve Durango 95 yolu makarna gibi yiyordu. Kısa süre sonra etrafta kış ağaçlarıyla karanlık vardı kardeşlerim. Taşra karanlığı vardı ve bir yerde iri bir şeyin üstünden geçtim. Farlarda hürleyen dişli ağzını dikizledim. Sonra çığlık attı ve ezildi ve arkadaki bizim daim kahkahadan kırıldı. Ho ho ho ho! Sonra bir oğlanın bir ağacın dibinde manitasıyla yiyiştiğini dikizledik. Bu yüzden durup onlara tezahürat yaptık. Biraz ayaklaya katıp ağlattıktan sonra yolumuza devam ettik. Artık istediğimiz şu bizim sürpriz ziyaretlerden birini yapmaktı. Bu cidden heyecanlı oluyordu ve gülmek ve ölçüsüz şiddet için birebirdi. Sonunda köy gibi bir yere geldik ve bu köyün girişinde ufak bahçeli bir çeşit kulübe tek başına durmaktaydı. Ay dede artık iyice yükselmişti ve ben yavaş referine basarken bu kulübeyi gayet net dikizleyebiliyorduk. Diğer üçü manyak gibi kıkırdıyorlardı ve kulübenin bahçe kapısında yuva yazdığını dikizleyebiliyorduk. İç karartıcı bir isimdi. Otodan çıktım. Kankalarıma kıkırdamayı kesip ciddi rolü yapmalarını emrettim. Ve bu ufak bahçe kapısını açtım ve ön kapıya yürüdüm. Kapıya gayet kibarca ve usulca vurdum. Kimse gelmeyince biraz daha vurdum ve bu sefer birinin geldiğini duyabildim. Sonra bir sürgü çekildi, kapı yavaşça birkaç santim açıldı. Sonra bana bakan tek bir gözü ve kapı zincirini dikizleyebildim. Evet, kimsiniz? Bir fıstığın sesiydi. Sesine bakılırsa genç sayılırdı. Bu yüzden tam bir centilmen gibi gayet kibar konuştum. Pardon bayan, rahatsız ettiğim için çok özür dilerim ama arkadaşlarımla yürüyüşe çıkmıştık ve arkadaşım birden fenalaşıp yere yığıldı. Şimdi yolda. Kendinden geçmiş halde inleyerek yatıyor. Telefonunuzu kullanıp ambulans çağırabilir miyim acaba? Telefonumuz yok, dedi çıtır. Kusura bakmayın ama yok. Başka yere gitmeniz gerek. Bu küçük kulübenin içinden tıkır tıkır daktilo seslerinin geldiğini duyabiliyordum. Sonra birden daktilo sesleri kesildi ve lavuğun teki "Kimmiş canım?" diye seslendi. "Şey," dedim. "Peki ona bir bardak su verebilir misiniz lütfen? Bakın arkadaşım bayıldı. Kriz geçiriyor sanırım." Çıtır duraksadı ve sonra "Bekleyin," deyip gitti. Üç kankam otodan sessizce çıkıp usulca gelmişlerdi. Şimdi maskelerini takıyorlardı. Sonra ben de taktım. Şimdi bütün iş elimi sokup zinciri çıkarmaya kalmıştı. Centilmen gibi konuşarak bu çıtırı yumuşatmıştım. Bu yüzden kapıyı kapatmayı ihmal etmişti. Oysa kapatmalıydı. Ne de olsa gece vakti gelen yabancılardık. Sonra dördümüz bağırarak içeri daldık. Bizim daim her zamanki gibi zıplayıp duruyor ve müstehcen şarkılar söylüyordu. Kabul etmeliyim ki cidden hoş bir küçük kulübeydi. Hepimiz gülerek tek bir ışıkla aydınlanan odaya daldık ve odada titreyen bir çıtır vardı. Memeleri cidden dehşet olan genç, güzel bir fıstıktı ve yanında da erkeği olan lavuk duruyordu. O da genç sayılırdı. Boynuz çerçeveli bir gözlük takmıştı. Masada bir daktilo duruyordu ve her tarafa kağıtlar saçılmıştı ama topluca duran küçük bir kağıt yığını da vardı ve bunlar şimdiye kadar yazdıkları olmalıydı. Yani yine karşımıza birkaç saat önce Mariz dediğimiz herif gibi zeki, kitap kurdu bir tip çıkmıştı ama bu seferki okuyucu değil yazardı. Her neyse dedi ki, ne oluyor, kimsiniz, evime izinsiz girmeye nasıl cüret edersiniz? Bu arada sesi de elleri de titriyordu. Bu yüzden dedim ki, hiç tırsma. Yüreğinde korku varsa dua et ki gençsin, ey kardeşim. Sonra George ile Pete mutfağı aramaya gittiler. Bizim daim de yanında ağzı bir kaşı açık durarak emir bekledi. Bu nedir? Dedi masadaki yazılı kağıtları filan alarak ve boynuz çerçeveli gözlükleri zangır zangır titreyerek dedi ki, benim de bilmek istediğim bu. Bu nedir? Ne istiyorsunuz? Sizi dışarı atmadan hemen defolun buradan. Pippi Shelley maskesi takmış olan bizim zavallı daim bunu duyunca kahkahadan kırıldı, hayvan gibi böğürerek güldü. Bu bir kitap, dedim. Kitap yazıyorsun. Sesimi epey kalınlaştırdım. Kitap yazanlara saygım sonsuz olmuştur, hep. Sonra en üstteki sayfaya bakınca kitabın ismini dikizledim. Otomatik Portakal. Ve dedim ki, bu çok salakça bir isim. Otomatik portakal mı olurmuş? Sonra çok yüksek, vaiz tipi sesiyle biraz okudum. Bir büyüme yaratığı olan ve tatlılık kapasitesine sahip insanoğluna son roundda Tanrı'nın sakallı dudaklarından sızan sıvıyı içmeyi dayatma girişimine, dediğim gibi ona mekanik bir varlığa göre kanunlar ve koşullar dayatma girişimine karşı kalemden kılıcımı kaldırıyorum. Daim bunu duyup da bizim dudak müziğini çalınca kendimi tutamayıp güldüm. Sonra sayfaları yırtmaya ve parçalarını yere saçmaya başladım. Ve bu yazar herif bir şekilde kafayı yedi ve zumzuklarını sıkıp sarı dişlerini sergileyerek ve tırnaklarını pençe gibi kullanmaya niyetlenerek üstüme atladı. Bunun üzerine bizim daim sırıtarak bu lavuğun titreyen ağzına tak tak ve bam bam diye geçirdi. Çat çut. Bir sol, bir sağ, böylece sevgili kankamızdan kıpkırmızı kanlar akmaya başladı ve tam da şarapçıdan akan yerlerden sanki aynı büyük firmanın imalatıydılar ve güzel tertemiz halıyı ve hala cart curt yırttığım kitap parçalarını lekelemeye başladı. O sırada bu karı, yani sevgi dolu ve sadık eşi, şöminenin yanında dona kalmış, öylece duruyordu ve sonra hafif hafif ciyaklamaya başladı. Bizim daimin zumzuk çalışmalarının ritmine uygun bir şekilde. Sonra George ile Pete mutfaktan döndüler. İkisi de çiğniyorlardı ama maskelerini çıkarmamışlardı. Maskeliyken de rahat rahat çiğneyebiliyordunuz. George'un bir elinde soğuk bir şey bacağı ve diğerinde üstüne koca bir tereyağı topağı bulunan yarım somun ekmek vardı. Pete de bir şişe köpüklü birayla dehşet lezzetli görünen koca bir dilim kuş üzümlü kek almıştı. Bizim Diamond döne döne dans ederek yazar lavu zumzukladığını ve yazar lavun sanki hayatın emeği mahvolmuş gibi kanlı ağzını kocaman açıp ühü ühü ühü diye ağlamaya başladığını dikizleyince hav hav hav hav dediler ama ağızları dolu olduğundan hav hav hav hav derken sesleri boğuk çıkıyordu ve yedikleri şeylerin parçalarını görebiliyordunuz. Bundan hoşlanmadım. Pis ve salyalı bir durumdu. O yüzden dedim ki, o yiyecekleri bırakın, izin vermedim. Şu lavuğu tutun da her şeyi dikizlesin ve kaçamasın. Böylece yağlı yiyeceklerini masaya, bütün o saçılmış kağıtların arasına bıraktılar ve yazar lavuğun yanına gittiler ki boynuz çerçeveli gözlüğü çatlamış ama düşmemişti. Bizim daim hala çevresinde dans ediyor ve şömine rafındaki bibloları titretiyor. O zaman hepsini aşağı atınca titremeyi kestiler küçük kardeşlerim. Bir yandan da otomatik portakalın yazarıyla maytap geçiyor, suratın adam akıllı morartıyor, sanki çok özel bir çeşit sulu meyveymiş gibi kan çıkarıyordu. Yeter daim, dedim. Artık diğerine geçelim, Tanrı yardımcımız olsun. Böylece daim yere acayip bir şekilde çömelmiş, hala ciyak ciyak ciyaklayan karıya güçlü erkek rolü yaptı. Kollarını arkadan tuttu, ben de giysilerini parçaladım, diğerleri hala hav hav hav hav deyip duruyorlardı. Ve o cidden güzel dehşet memelerin pembe uçları ortaya çıktı ey kardeşlerim. Ben fermuarımı açıp sokmaya hazırlanırken, sokunca ıstırap çığlıkları duydum ve George ile Pete'nin tuttukları bu kanayan yazar lavuk neredeyse ellerinden kurtuluyordu. Bildiğim en iğrenç küfürleri uluyarak sıralıyor ve başkalarını uyduruyordu. Benden sonra sıra bizim daimdeydi, hak etmişti. Ben çıtırı tutarken Pipe Shelley maskesini çıkarmadan hayvan gibi uluyarak işini halletti. Sonra yer değiştirdik. Daim'le ben artık pek mücadele etmeyen ve sadece gevşek bir şekilde salya akıtarak sanki bir katkılı süt barında kafayı kırmış gibi bir şeyler söyleyen yazar lavuğu tutarken Pete ile George işlerini gördüler. Sonra sessizlik çöktü ve içimiz nefretle filan doluydu. Bu yüzden geride kalan kırılabilecek her şeyi kırdık. Daktiloyu, lambayı, koltukları ve bizim daim daimlik yaptığı bir ateşi işeyerek söndürdü. Halıya da sıçacaktı. Nasıl bir sürü kağıt vardı ama ben hayır dedim. Dışarı, dışarı, dışarı diye bağırdım. Yazar Lavuk'la karısı başka boyuta geçmişlerdi. Kan içindeydiler. Giysileri parçalanmıştı ve sesler çıkarıyorlardı. Ama yaşayacaklardı. Bu yüzden bekleyen arabamıza bindik ve direksiyonu George'ye verdim. Çünkü kendimi biraz yorgun hissediyordum. Ve şehre geri dönerken yolda tuhaf cırlayan şeyleri ezdik. İkinci ayrımın sonu, sayfa 21.